Hazreti Meryem evli olmadığı halde Allah'ın bir mucizesi olarak Hazreti İsa'yı doğurduğunu söylese de birçok kimse, özellikle Yahudi hahamları buna inanmamışlardı. Hazreti Meryem üzerindeki baskılardan dolayı Hazreti İsa'yı dağlarda gizli olarak büyütmüştü. Hazreti İsa, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerin sonuncusudur ve kendisine kitap olarak İncil gönderilmiştir. Yaklaşık milattan sonra 30 ya da 33 yaşlarında peygamberlik görevi gelmiş ve 33 yaşındayken Yahudilerin Hazreti İsa'yı öldürmek istemeleri ve bunda başarılı olamayınca Roma'yı kışkırtmaları yüzünden diri diri göğe çıkarmıştı. Hazreti İsa'nın ölümünden sonra Pavlus isminde birisi Hazreti İsa'yı Tanrı'nın oğlu, kendisinde onun peygamberi ilan ederek eski Mısır'daki kâhinlerin ezoterik öğretileri, Yahudilik ve Rumların pagan inancından oluşan mesajlarını mektubatlarla tebliğe başlamış ve bunda da pek başarılı olmuştu. Bu duruma Yahudiler ve Romalı soyların tepkisi sert olmuş, İmparator Neron'a Pavlus'u idam ettirmişlerdi. 313 yılında yayınlanan Milano fermanına kadar Hristiyanlık yasaktı.
Hazreti İsa'dan sonra onlarca yalancı peygamber çıkmış ve yüzlerce Hristiyanlık mezhebi ortaya çıkmıştı. İmparator Konstantin bu duruma bir son vermek amacıyla 325 yılında İznik konsülünü toplayarak yeni Hristiyanlık dininin esaslarını kabul ettirmişti. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna haricinde yazılan yüzlerce İncil kitabı toplatılarak yakılmıştı. Oluşturulan bu dört kutsal kitap çerçevesinde yeni din adamları yetiştirildi. 350 yılında ruhban sınıfını oluşturan din adamları taht kavgalarına karışarak imparatorluk içinde ekonomik ve siyasi güç olarak etkin konuma gelmişlerdi. Oluşan kıtlık ve siyasi baskılar nedeniyle 374'te başlayan kavimler göçü nedeniyle Roma İmparatorluğu zayıflamaya başladı. 380 yılında ruhban sınıfının desteğini almak için Hristiyanlık dini resmi din olarak kabul edildi. 4. yüzyılın son çeyreğinde ruhban sınıfı imparatorluk karşısında hayli güçlenmişti. Bu durumu hazmedemeyen soylu aristokratlar soluğu o günkü adıyla Konstantin, yani İstanbul'da aldılar ve böylece imparatorluk doğu ve batı olarak 395 yılında ikiye ayrıldı.
İslamiyet'in doğduğu yıllarda dünyanın genel durumu, siyasi, sosyal ve ekonomik durum olarak Avrupa'da toplumsal eşitsizlik üzerine kurulan bu düzen, Çin'de halk farklı toplumsal sınıflara ayrılmıştı. Buna feodalizm denildi. Feodalizm sisteminde soylular oturdukları toprakların sahibiydiler. Her türlü hakka sahip olan ve şatolarda oturan soylular yönetim ve askerlik işleriyle ilgilenirlerdi. Soyluluk babadan oğula geçerdi. Soyların en üstünde senyör denilen derebeyler yer alırdı. Senyörlerin en büyüğü kraldı. Bundan sonra sırasıyla dük, kont, baron ve şövalye gelirdi. Bir diğer sınıf rahiplerdi, yani din adamları. Rahipler kiliselerin sahip olduğu toprakların geliriyle rahat bir hayat sürmekteydiler. Avrupa'da yaşayan insanların büyük çoğunluğu Hristiyanlık dinini kabul etmişti. Yönetim biçimi olarak feodalite, düşünce olarak da skolastik düşünce hakimdi.
Skolastik düşüncede gözlem ve deneyi reddeden, eleştiri kabul etmeyen, kilisenin ortaya attığı düşünceye körü körüne bağlı olma anlamındaydı. Bu durum bilimsel faaliyetleri engellemiş, özgür düşünceyi ortadan kaldırmıştı. Kilisenin elinde birçok yetki vardı. Bunlar aforoz, bir kişiyi dinden çıkarma, enterti, Katolik Hristiyanlıkta Papa tarafından bir kral ülkesiyle birlikte cezalandırma anlamına gelirdi. Belli bir bölgede kilisenin bir süre nikah, vaftiz, ölü gömme gibi dini törenler durdurulmaktaydı. Engizasyon mahkemeleri, kiliseye karşı gelenlerin cezalandırılmasıydı. Endülanj, cennet kağıdı anlamına gelmekteydi. Rahip, Hristiyanlıkta rahip Arapça kelimeydi. Hristiyanlar genellikle manastırda yaşayan evlenmemiş din adamlarına rahip denmiştir. Rumlar ise din adamlarına papaz demiştir. Papa ise Latince bir kelimedir. Roma Katolik Kilisesi'nin bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hazreti İsa'nın vekili sayılan başkana papa demişlerdir. Bizanslılar ise bu yetkiye sahip kimseye patrik demiştir. İslamiyet doğduğu sıralarda Afrikan durumu. İslamiyet'in doğduğu sıralarda Afrika'nın en önemli bölgeleri Kuzey Afrika ile Habeşistan'dı. Afrika kıtasının kuzeyi Bizans'ın elindeydi. Bu durum Sasanilerle Bizans arasında Kuzey Afrika hakimiyeti için sürekli birbiriyle mücadele etmişlerdir. Habeşistan Krallığı'nın başında bulunan Ezana, Hristiyanlık dinini resmi din olarak kabul etmiş, yerli halkın çoğunluğu ise putperest. Bizans İmparatorluğu. Kavimler göçü nedeniyle Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye ayrılmıştı. Doğunun başkenti İstanbul, batın ise Roma'ydı. İmparatorluk en güçlü devrini Justinianus zamanında yaşamıştı. Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır, Kartaca,
İspanya'nın bir bölümü, İtalya Yarımadası, Dalmatya kıyıları ve Tuna'ya kadar Balkan toprakları bu dönemde Bizans'ın sınırları içindeydi. Doğu Roma, eski Yunan kültür ve uygarlığından etkilenerek Hristiyanlığın da etkisiyle yeni bir yapıya kavuşmuş ve Bizans adını almıştı. Bizans, Ortodoks mezhebini benimsemiş ve Katolik olan Batı Avrupa'dan uzaklaşmıştı.
Bizans toplumu sınıf olarak soylular, din adamları, askerler ve köylüler olarak dört ana sınıftan oluşmuştur. Heraklius hanedanı zamanında 610'dan 717 yılına kadar batıda Avar ve Slavların saldırısına neden olmuştur. 609'da İstanbul Sasaniler tarafından kuşatılmıştır. Daha sonra ikinci bir defa Sasani-Avar ittifakı ile İstanbul 619 ve 626 yıllarında tekrar kuşatılmıştır. Bu durum Bizans'ın yıpranmasına neden olmuştur. Müşrikler ve Yahudiler Bizans'tan Hz. Muhammed'in yeni dini karşısında yardım istemişler. Bizans'ın başı bu nedenlerle karışık olduğundan istenilen yardımı gönderememişti. Müslümanların bir güç olarak Medine merkezli bir devlet olarak ortaya çıkmaları Suriye, Filistin ve Kuzey Afrika topraklarını kaybetmiştir. 648 Pasinler Savaşı'nda Doğu Anadolu topraklarını kaybetti. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra bir daha toparlanamadı ve Anadolu'daki topraklarının büyük kısmını kaybetti. 1453'te Fatih'in İstanbul'u fethedilmesiyle birlikte siyasi varlığı sona erdi. Ortodoksların dini liderine Patrik denmiştir. Sasaniler, İran topraklarında Partların zayıf düşmesiyle Sasanoğlu Babek sınırlarını genişletmeye başlamıştır. Sasaniler 224 yılından 651 yılına kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Sasaniler İpek Yolu egemenliği için Akunlara karşı Göktürklerle işbirliği yaptılar. Göktürkler İpek Yolu'nu bu defa kendi denetimlerine tutmak için Bizans ile ittifak yaparak Sasanilere saldırdılar. Bu durum Sasanilerin zayıflamasına neden olmuştur. Müslüman Araplar karşısında tutunamayan Sasani devleti 651 tarihinde siyasi sahneden silinmiştir.
Hazreti Ömer döneminde 635 yılında Kadisiye, 642 Nihaven savaşlarını kaybeden Sasaniler yıkılmışlardır. Doğu ticaret yolları üzerinde bulunmaları ve Hint ticaret yolunu ele geçirmeleri de ekonomik yönden gelişmelerini sağlayan etkenlerdir. Dini inançların temelini Zerdüştlük oluşturmuştur.
Sürekli ateş yaktıkları tapınma yerlerine ateşkede denmiştir. Bundan dolayı Zerdüştlere ateşe tapan anlamında meclisi de denmiştir.
Eski Türkler. Göçebe yaşam ağırlıklıydı. 552'de Bumin Kağan tarafından kurulan 1. Göktürk Devleti 581'de Çin'in siyasi oyunlarıyla Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır. Doğu Göktürkleri 630'da, Batı Göktürkleri 659'da Çin'in egemenliğini kabul etmiştir. İpek yolunu ele geçirmek isteyen Göktürk yapısı istemi Sasanilerle anlaşarak Akın Devleti'ni ortadan kaldırdılar. Sasanilerin İpek Yolu üzerinde fikirlerini değiştirmesi üzerine Bizans İmparatorluğu ile ittifak yapan Göktürkler Sasanilerle mücadele ederek Akın topraklarını tekrar geri almışlardır. Bir süre sonra zayıflamaları üzerine Sasani-Bizans savaşları başlamıştır. Din ve düşünce yaşamı. Evrenin üst üste gelen katlardan oluştuğuna inanırlardı. Göğün 17, yerin altının ise 7 kattan oluştuğuna inanırlardı. Bu ikisinin arasında insanların yaşadığı yeryüzü bulunurdu. Tek Tanrı inancına bu dönemde ulaşmışlardır. Bütün evren göğün en üst katında oturan Tanrı'ya itaat ederdi. Göktürkler Tanrı'ya Türk Tanrısı adını vererek onu birleştirmişlerdir. Tanrı'ya Ugan, Bayat, Ulu Yaratkan da demişlerdir. Bazı kutsal saydıkları yerlerde Tanrı'ya dua edip kurban kesmişlerdir. Din görevlerine şaman, kam, baksı gibi ünvanlar vermişlerdir. Avarlar. 552 yılında Göktürk-Çin ittifakı ile yıkılan Avarlar Romanya topraklarına giderek burada bir devlet kurmuşlardır. Daha sonra Sasanilerle birlikte 619 ve 626 yıllarında İstanbul'u kuşatmışlar fakat kuşatma başarısız olmuştur. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir.
7. yüzyılın başında Bizans'ta taht kavgası çıkmış ve çıkan taht kavgasını fırsat bilen ve kendilerini Persler'in varisi olarak gören Sasaniler, Persler'in yıkılması nedeniyle Roma'ya kaptırdıkları Anadolu'yu geri almak istemişlerdi. Sasaniler, Avarlar ve Slavlarla müttefik olmuş ve Konstantinopolis'i almak için İstanbul'da Kadıköy'e kadar sokulmuşlardı. İstanbul güçlü surlarla çevrili olduğundan kuşatma başarısız olmuştu. Avarlar geri çekilince Sasaniler de geri çekilmek zorunda kalmıştı. 602 yılında başlayan Bizans-Sasani savaşları 627 yılına kadar tam 25 yıl sürmüştü. 609, 619, 621 ve 626 yıllarında yapılan savaşlarda Bizans, Avarlar, Slavlar ve Göktürkler birbirleriyle savaş yapmışlardı. Bu savaşlar bu devletlerin zayıflamasına neden olmuştu.
...610 yılında tahta oturan Heraklius, Suriye, Irak ve Mısır'ı Sasanilerin elinden almak için etkin politikalar izledi. Heraklius 641 yılına kadar krallık yapmıştır. İslam'ın kuruluşu ve yayılışı sırasında Bizans tahtında yer alan imparator Heraklius'tur. İmparator Heraklius, Sasanilere karşı Türklerle işbirliği arayışına girdi. Hazarların aracılığıyla Batı Göktürklerine çok kıymetli hediyeler göndererek Sasanilere karşı ittifak istedi. Bunun için Hazar Kağanı Zibel aracılığıyla Göktürk Kağanı Tong Yabgu Kağan'a müthiş derecede kıymetli hediyeler gönderdi ve ayrıca Göktürk Kağanı'na Prenses Epifania ile evlilik sözünü verdi. Göktürkler bu teklifi kabul ederek 40 bin atlı askerle Sasanilere karşı Bizans'ı destekledi. Böylece Persler zayıfladı ve Bizans Sasanilerin Irak'taki ana karargahını basarak Ninova'da Sasanileri ağır bir şekilde yenilgiye uğrattı.
Bu yenilgisinden sonra Sasaniler Anadolu, Suriye ve Mısır'ı Bizans'a bırakmak zorunda kaldı. Bizans İmparatoru Heraklius 627 yılında batıda Avar ve doğuda Sasani saldırılarını yeni bertaraf etmişti ki bu defa Medine merkezli bir İslam devleti kurulduğunu öğrendi. Bu nedenle Bizans'ın bu sevinci pek uzun sürmedi. İslamiyet'in kendi topraklarında yayılmasını önlemek ve kendisini gelecekte güvene almak için birçok savaş yaptıysa da her defasında yenilerek topraklarını kaybetti. Nihayetinde 1453 yılında Müslüman Türklerin Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'e yani İstanbul'a girmesiyle birlikte Doğu Roma Bizans tarihi son buldu.
Hindistan, siyasi, sosyal ve ekonomik durum. Hindistan Asya'nın güneyinde yer alan büyük bir yarımadadır. Çeşitli kavimlerin istilasına uğradığı için Hindistan'da siyasi birlik kurulamamıştır. Kast sistemi toplumsal siyasi ve dini düzenin temelini oluşturuyordu. Bu sistemde halk sınıflara ayrılmıştı. Brahmanlar, din adamları, kşatriyanlar, hükümdarlar, komutanlar ve askerler, vaizyanlar, sanatkarlar, tüccarlar ve çiftçilerden oluşan sınıfa vaizyanlar denmiştir. İşçiler sınıfına suduralar demiştir. Ayrıca bir de pariyalar vardı. bu dört sınıfın dışında kalan ve hiçbir hakka sahip olmayan sınıfa paryalar denmiştir. Yani şöyle diyebiliriz, Hindistan bir sürekli istilalara uğramıştır. İki, Hindistan'da kas sistemi vardı. Kas sistemi nedeniyle Hindistan'da milli birlik gerçekleştirememiştir. Hindistan'da dini ve düşünce yaşamı. İslamiyet'in doğduğu yıllarda Hindistan'da Hinduizm egemendi. Hinduizm'de en temel ve kutsal metinler Vedalardır. Kast sistemini benimseyen Hinduizm'de en üst mevkide Brahman denilen din adamları bulunurdu. Brahmanizme göre bir insanın yaşamındaki iyi ve kötü hareketlerine göre ruhu rahat eder ya da sıkıntı çekerdi. Ruhun rahat etmesi için insanların aşırı isteklerden vazgeçmesi ve yalnızlığa çekilmesi gerekirdi. Budizmin temelinde iyilik duygusunun yanı sıra yardım, sevgi, doğruluk, dürüstlük gibi ilkeler de vardı. Hinduizm'in katı kast sistemine ve Brahman sınıfının otoritesine bir tepki olarak Budizm doğmuştur. Felsefi bir düşünce olan Budizm, Çin'de, Tibet'te ve Japonya'da yayılmıştır. Çin, siyasi, sosyal ve ekonomik durum. Çin'de feodal bir yapı bulunmaktaydı. Yönetimde hanedanın egemenliği vardı. Egemen sınıfı soylulardandı. Çin'in tarihi yontma taş devrine kadar uzanmaktadır. İpek yolu egemenliği Türklerle Çinlileri karşı karşıya getirmiştir. Geniş verimli topraklarında tarım önemli etkendir. En önemli ekonomik kazancı İpek yolundan sağlanmıştır. Çin'de din ve düşünce yaşamı. İslamiyet'in doğuşu sırasında Çin'de Teozm, Konfüçyüzm ve Budizm yaygın olan dinlerdendir. Hindistan'da ortaya çıkan Budizm 6. yüzyıldan itibaren Çin'de yayılmaya başlamış ve bu ülkenin dinsel yaşamında etkili olmuştur. Konfüçyüs, Çin'de yetişen filozof ve din adamlarından biridir. Çin'in karışıklık içinde bulunduğu bir dönemde yeni bir ahlaki düşünce ortaya atarak kötülükleri önlemeye çalışmıştır. Ortaya koyduğu siyasi, toplumsal ve ahlaki düşünceler Çin uygarlığının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. İnsanların eşitliğine inanan Konfüçyüs'e göre devlet yönetimi ile ahlak özdeşleşmelidir. Devlet ahlak kurallarına uyularak yönetilirse amacını gerçekleştirebilir. Kişiler erdemli olmak ve dürüst yaşamak zorundadır. Ancak bu yolla huzura ve mutluluğa ulaşılabilir denmiştir. Japonya, siyasi, sosyal ve ekonomik durum. Japonya büyük ölçüde Çin uygarlığının etkisinde kalmıştır. İslamiyet'in ortaya çıktığı 7. yüzyıl başlarında Japonya bulunduğu bölgede siyasi yönden güçlü değil, ekonomik yönden de gelişmemiş bir ülkeydi. Çin ile ilişkileri sonucunda Japonya'da Teozm, Konfüçyüs ve Budizm benimsenmiştir. Japonların ulusal dinleri tanrılarının yolu anlamına gelen Şinotizm idi. Şinotizm ulusal, çok tanrılı ve diğer dinlere tepki göstermeyen bir dindir. Doğal güçlerine ve ruhlara tapınma inancı bu dinin en belirgin özelliğidir.
Cahiliyet döneminde Arap Yarımadası, İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda kurulan devletler Güney Arabistan'da Ma'in, Sebe ve Himyeri devletleri vardı. Kuzey Arabistan'da ise Nebatiler, Gassaniler ve Hire Beyliği vardı.
Cahiliye dönemi Arap Yarımadası'nın durumu. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nın güneyinde Ma'in, Seba ve Himyeri adlarında farklı üç devletin kurulduğunu görmekteyiz. Kuzey Arabistan devleti olarak, yani Kuzey Arabistan'da ise Nebatiler, Gassaniler ve Hire Beyliği'nin kurulduğunu görmekteyiz. İslamiyet öncesinde Arabistan Yarımadası'nda birçok devlet yönetimi 5. yüzyıl başlarında Hz. İsmail'in soyundan gelen Kureyş kabilesinin elindeydi. şehrin dini ve idari hayatını Kureyş kabilesi düzenlemekteydi. Arabistan'da kabileler Seyit veya Şeyh denilen kişiler tarafından yönetiliyordu. Mekke'nin yönetimi Darül Nedve denilen yerde toplanıp ve orada alınan kararlar doğrultusunda yönetilirdi. Cahiliye döneminin önemli özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Kız çocukları diri diri gömülürdü. Erkek üstünlüğüne dayanan ailede kadınların miras hakkı yoktu. Öldükten sonra dirilmeye inanmazlardı. Din olarak putperestlik hakimdi. Hristiyanlık ve müsavilik dinleri de vardı. Kendilerine Hanif denilen tek tanrı inancına sahip kişiler de vardı. Edebiyat gelişmiş, şiire büyük önem vermekteydiler. Kabileler arasında kan davası eksik olmazdı. Araplar şehre Medine dediklerinden şehirde yaşayanları da medeni olarak adlandırmışlardır. Çölde göçebe yaşayanlara ise bedevi demişlerdir. Bedevi Arapların başlıca gelir kaynakları deve, at ve küçükbaş hayvanlarından elde edilen ürünlerdi. Tarım daha çok Yemen'de, Medine çevresinde ve bahalarda yapılıyordu. Ticaretin merkezi ise Hicaz'dı. Mekkeli tüccarlar uzak doğudan gelen malları kervanlarla Şam'a ve Suriye limanlarına ulaştırıyorlardı. Ukas Panayırı. İslamiyet'in ortaya çıktığı sıralarda Arabistan'da en çok konuşulan dil Arapçaydı. Arapça Sami dilleri ailesindendi. Araplar haram aylar olarak kabul ettikleri 4 ayda Zilkaide, Zilhicce, Muharrem ve Recep bu aylarda savaş yapmazlardı. Haram aylarında Mekke çevresinde Ukaz denilen bir panayır kurulur. Burada ticaret yaparlar, spor karşılaşmaları ve eğlenceler düzenlerlerdi. Kabe ziyaret edilir, şiir yarışmaları yapılırdı. Dereceye girenlerin şiirleri Kabe duvarına asılırdı.
Evet, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
Karanlıklardan çıkıyoruz artık. Allah'ın sözüne dikkat edin. Allah'ın Resulüne, Hazreti Muhammed'e inan.
Muhammedun Muhammedun Muhammedun Muhammedun Evveluhum Ahiruhum Evveluhum Ahiruhum Ahibbe.